Efendim hocamızı Türkiye'ye, ülkemize gelip bize yepyeni, bizim için yepyeni olan bu güzel bilim alanında kıymetli bilgiler ve değerlendirmeler vermesi sebebiyle çok çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin bizim izlememiz için beraberlerinde getirdikleri çok değerli video teypleri mevcuttur. Kahve arasında arzu edenler burada kalıp bu video teybini bizimle birlikte izleyebilirler. Ayrıca bir video teybi de Hollanda'dan geldi. O da çok enteresan uygulamaları göstermekte. Kahve molasında arzu edenleri bekliyoruz efendim. Ben elimden geldiğince anlatmaya çalışırım seyrederken. Şimdi efendim Gazi Üniversitesi'nden sevgili arkadaşım ve çalışma ortağım Doçent Doktor Tuğba Tuncer az görme ile ilgili değerlendirmeleri anlatacaktır. Ben önce bir unvanımla ilgili eksikliği gidereyim. Yardımcı Doçent Doktor. Teşekkür ederim. Ayşe Hanım atlattı beni burada. Ben az gören öğrencilerin görmelerinin değerlendirilmesi konusunda ki farklı yaklaşımlarla ilgili bugün konuşmak istiyorum. Ama daha öncesinde ilk konuşmacı Nazan Hanım'ın ortak tanımlardan ya da ortak kavramlardan söz ettiğini duydum. Bu ortak kavramlarla ilgili hepimizin kafasında aynı anlama gelmesi açısından bir açıklama yaparak girmek istiyorum. Görmenin zedelenmesi, görme yetersizliği ve görme özürü kavramları bunlarda. Görmenin zedelenmesinden anatomik anlamda gözdeki herhangi bir hasarı anlıyoruz. Görme yetersizliği dediğimiz zaman ise bu zedelenmeden ötürü gözün görevini yerine getirememesi, yeterince yerine getirememesi ya da hiç yerine getirememesi gibi bir durumu anlıyoruz. Görme özürü dediğimiz zaman ise kişinin yeterli becerilerle donatılmamasından dolayı, görme yetersizliği olan kişinin yeterli becerilerle donatılmamasından dolayı toplumda bağımsız işlevde bulunamamasını anlıyoruz. Dolayısıyla her görme yetersizliği olan kişi görme özürlü olacaktır anlamına gelmeyecektir. Eğer yeterli becerilerle donatılırsa toplumda bağımsız işlevde bulunabilecek, görme özürlü olmayacaktır diyebiliriz. Bu ortak tanımlarla ilgili kısa açıklamamdan sonra kendi konuşmama başlayayım. Az görenler iki biçimde tanımlanmaktadır yaygın olarak. Birincisi yasal tanım ya da tıbbi tanım diyebileceğimiz tanımlar ki onlardan çok geniş şekilde Nazan Hanım bahsetti. Bu görme keskinliğini temel alan tanımlardır ve bireylerde görme keskinliğinin ve görme alanının ne kadar olduğunu ortaya çıkarmaya yönelik bir tanımdır. Bir de bunun alternatifi olarak eğitsel tanım yapılmaktadır. Bu da görme duyusunu öğrenme amacıyla kullanma ve görsel olarak daha iyi işlevde bulunmak için çevresel uyarlamalar, optik ve optik olmayan araçlardan yararlanan kimse olarak az gören kişi eğitsel olarak tanımlanmaktadır. Açıkça anlaşılacağı gibi bu iki tanım az görene farklı açıdan bakmakta ve benimsenen tanımlar tanılamanın çerçevesini de değiştirmektedir. Ülkemizde tüm yetersizlik gruplarında olduğu gibi az gören çocukların tanılanmalarında da tıp modeli kullanılmaktadır. Tanılama sürecinde göz hekimi çocuğun görme keskinliği ve görme alanındaki kayıpları belirler. İlaç, ameliyat, gözlük gibi tıbbi rehabilitasyona yönelik önerilerde bulunur ve uygular. Yetersizliğin düzeltilmesi ya da etkilerinin en aza indirilmesi anlamına gelen bu uygulamalar az gören çocuklar için yararlı ve gereklidir. Ancak ülkemizde göz hekiminin koyduğu tanı ile çocuklar hakkında eğitsel kararlar alınmakta, yerleştirilecekleri eğitim ortamları belirlenmektedir. Yani yasal tanıma uygun çocuklar belirlenip özel eğitim ortamlarına gönderilmektedir. Oysa dün Mehmet Özdürek'in de belirttiği gibi yetersizlikleri bakımından homojen kılınmaya çalışılan bu çocukların gerek var olan görmelerini kullanmaları, gerek de eğitsel performansları açısından aralarında farklılıklar bulunmaktadır. Yasal tanım bu farklılıkları içermemekte, yetersizliğin derecesine odaklanmaktadır. Öğrenciler arasındaki bu farklılıkların belirlenmesi ve öğrencilerin ihtiyaçlarını temel alan programların hazırlanması eğitsel değerlendirme ile mümkün olacaktır. Görmenin değerlendirilmesi de eğitsel değerlendirmenin önemli bir parçasıdır. Görmenin değerlendirilmesi yoluyla eğitsel tanımda söz edilen görmesini öğrenme amacıyla kullanan çocuklar belirlenebilir. Görme yetersizliğinin öğrenme sürecini nasıl etkilediği değerlendirilebilir ve bu çocukların hangi çevresel koşullarda daha etkili görsel işlevde bulunacağı ortaya konabilir ve daha sonrasında da çocuğun işlevde bulunacağı çevreler ona uygun olarak düzenlenebilir. Görmenin değerlendirilmesinde göz hekimi ve özel eğitim öğretmeninin rollerini açıklayabilmek için görmenin tıbbi ve eğitim açıdan değerlendirilmesi arasındaki farklılıkları anlamak gerekecektir. Göz hekimlerinin doğrudan gözlemler yoluyla bireyin uzak ve yakın görme keskinliğini, görme alanını, kas fonksiyonlarını, göz içi basıncını, renk görmesini, kontrast görmesini değerlendirmesi oluşturmaktadır göz hekiminin faaliyetlerini. Göz hekimi topladığı verilerin ışığında mevcut göz koşullarını iyileştirmeye yönelik uygulamalar yapar. Ancak bireyin sahip olduğu görme keskinliğini özel amaçlarla nasıl kullandığı, yani işlevsel görmesini klinik ortamda belirlemek çok zor görünmektedir. Dahası çocuk klinik ve klinik dışındaki ortamlarda korku, yeni biri ile karşılaşma, yönergeleri anlayamama gibi nedenlerle farklı işlevlerde bulunur. Benden bir önceki sunuda gözlediğim kadarıyla bilmediği kavramlarla ilgili görme becerilerini ondan yapması istendiğinde kavramları bilemediği için çocuğun performans gösterememesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya da hiçbir şey yapmaması söz konusu olabilir. Bu durumda böyle şeylerin olması da birey hakkında hatalı kararlar verilmesine neden olabilir. Bu hem hekim için hem daha sonra bu kararlarla hareket edecek eğitimciler için de cesaret kırıcı ve en başta da birey için olumsuzluk taşımaktadır. Bunu önleyebilmek için çocuğun klinik dışındaki ortamlarda sistematik olarak gözlenmesi gerekmektedir. Örneğin öğrenci çevresini görerek mi araştırıyor, dokunma ya da işitmeye dayalı olarak mı? Bakışlarını nesne ya da insanlar üzerinde odaklayabiliyor mu? Bunu görme alanının neresinde yapıyor? Bir resme bakıp onu tanıması için ne kadar süre geçmesi gerekiyor? Hangi aydınlatma koşullarında rahat çalışıyor? Bina içinde ve dışında engellere çarpmadan dolaşabiliyor mu? Büyük ve küçük motor becerileri görerek taklit edebiliyor mu? Hangi puntodaki yazılı materyalleri okuyabiliyor? Bu belli puntodaki yazılı materyalde harflerin arasındaki açıklık ne kadar olduğunda bu onun görmesini kolaylaştırıyor gibi birçok sorunun, bunlardan da fazla çoğaltılabilecek sorunun cevabını ise sistemli gözlemleri sonucu özel eğitim öğretmeni verebilir. Özel eğitim öğretmeni çocuklarla çalışmak üzere yetişmiştir ve her çocukla çalışmak için uygun yolları deneyerek bulması göz hekimine göre daha kolay olacaktır. 2 yaşında, 3 yaşında, 5 yaşında çocukların neleri yapabildiğin gibi bilgilerle donatılmamış, onların nelerin yapabildiğinin belirlenmesini belirlemeyi öğrenmiş kişidir. Dolayısıyla da eğer çocuk belli bir beceri yapamaz ise bunu onun görememesiyle ya da o görme becerisinde yetersiz olmasıyla hemen açıklamak yerine farklı uygulamaları denemesi mümkün olabilecektir. Hatta belki ben biraz daha ileri gideceğim belki. Göz hekimlerine de çocukla çalışması için önemli ipuçları özel eğitim öğretmeni verebilecektir. Fakat özel eğitim öğretmeninin bu yeterliliklerinin yanı sıra uygulamada karşılaştığımız bir takım problemler de var. Onları da ben burada belirteyim. Hangi göz koşulunun öğrencinin gözlerinde örneğin ağrıya neden olabileceğini, hangi öğrencinin fazla ışıktan gözlerinin zarar görebileceğini, öğrencilerin kullandığı bir takım ilaçların onun görmesini nasıl etkilediğini, öğrencinin görmesinin daha iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini, bu mevcut görme yetersizliğinin ilerleyen yıllarla daha da artıp artmayacağını özel eğitim öğretmeni bilemez. Ama bazen bunları çevre düzenlemek anlamında ve öğrenciden beklentilerini gerçekçi kılmak anlamında planlarını oluşturmak anlamında bilmesi de gerekebilecektir. Dolayısıyla öğrenci dosyalarında da sadece öğrencinin görme keskinliğiyle ilgili bilgiler bulunmaktadır ve bu da öğretmene yol gösterici olmamaktadır. Dolayısıyla tıbbi tanılama sırasında oluşturulacak bir takım formlarla bu tür bilgilerin doktordan öğretmene doğru akışını da sağlayarak bu iki disiplinin daha etkili şekilde işbirliğini sağlamak mümkün olabilir diye düşünüyorum. Bunun dışında tanılama sırasında ve tanılama sonrasında ortaya çıkan bir takım sorunların sözünü ettiğim sorunlar listesinden gelebilmek için de önerilerim şunlar olacaktır. Az gören çocuğun kim olduğuna karar vermede eğitsel tanımın temel alınmasını öneriyorum. Görmenin değerlendirilmesi aşamasında göz hekimi ve özel eğitim öğretmeninin işbirliği yapmasını ve öğrenci hakkındaki eğitsel kararların eğitsel değerlendirme tamamlandıktan sonra yapılmasını öneriyorum. Ve göz hekimlerinin değerlendirme sonuçlarını özetleyen bir form hazırlayarak öğrencinin göz koşulu ile ilgili önemli noktaları bu forma işlemeleri ve bunu da öğretmenle paylaşmalarını öneriyorum.
Efendim, Sayın Tuğba Tuncer'im çok açık seçik ve özet bir şekilde önerilerini bize ilettiği için teşekkür ediyoruz. Şimdi izniniz olursa zaman kısıtlılığı problemimiz var. Mümkün olduğu kadar hocalara sormak istediklerinizi kısa öz hazırlayınız. Lütfen soruları alıp not edelim. Hepsini birlikte hocalarımız kendilerine düşen soruları değerlendirerek bizi tekrar aydınlatsınlar. Ben sorularınızı tek tek şimdi alacağım. Efendim, hocalarımıza soru sormak, yöneltmek isteyen var mıydı? Evet, hanımefendi. Ön sıradan hanımefendi var. Bir mikrofon rica edebilir miyiz? Gezici mikrofon. Gerçi yüksek sesle söylendiği takdirde duyulur ama tercüme edilmesi açısından mikrofon şart. Geliyor mu? Teşekkür ederim. Soru ve cevaplardan hemen sonra kahve molası veriyoruz. Kahve molası sırasına girer girmez videoları başlatıyoruz. Hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Arzu eden buyursun kalsın, arzu eden mola alsın. Ve akabinde de ikinci oturuma devam edeceğiz. Siz isterseniz buradan buyurun. Buyurun böyle gelin.
Evet.
Sorumu birkaç deneyimime dayandırarak soracağım. Çok kısaca deneyimlerimi anlatayım. İstanbul Üniversitesi Gelişim Psikolojisi'ne 3 yaşında bir minik kız zihinsel engelli olarak getirilmişti. Kendisine göz hekiminin verdiği gözlük takıldığı için aile çocuğu zihinsel engelli olarak kabul edip ona göre çare aramaktaydı. Biz yaptığımız çalışmada aslında kendisinin gözlüğüne rağmen az görmesi olduğunu tespit ettik. Ve de kendisini zihinsel engelliler erken müdahale grubundan çıkarıp görme engelliler erken müdahale grubuna koyduk. Burada vurgulamak istediğim küçük yaşlarda 0-6 yaşlarında az görenlerin çok kolaylıkla zihinsel engelli olarak kabul edilmesi. Bunun nedeni olarak da görüşlerine güvenerek dokunma duyusunu yeterince kullanmadıklarını ben iddia ediyorum, öyle diyeyim. Bu arada yine İstanbul'da 6-7 yaşlarında ilkokula yeni başlayan öğrencilerde az görenle hiç görmeyen çocukların zihinsel gelişimlerini karşılaştıran bir araştırma yaptığımda az görenlerin zihinsel gelişimlerinin hiç görmeyenlere göre daha geri olduğunu belirlemiş durumdayım. Bunun nedeni olarak da yine 0-6 yaşta görmeye güvenip dokunsal öğrenmenin yeterince yer almadığını düşünmekteyim. Bütün bu deneyimlerime dayanarak uzmanlara, Mrs. Lee, Lea Heveron'a, hatta Mrs. Van Dyck ve Mrs. Bonamy'ye de sorabilirim. 0-6 yaşta az görenlerin görmeleri stimüle edilmesine rağmen dokunsal öğrenmeleri nasıl teşvik edilebilir? Bunun genel gelişimlerinde büyük önemi olduğunu düşünüyorum.
Efendim, mikrofonumuz geldi. Lütfen katkılarınızı.
Benim sorum katkım olmayacak. Belki Lia'ya özellikle çok teşekkür etmek isterim. O değerli sunusundan dolayı çok bilgilendirici ve öğretici nitelikteydi. Ancak bu gelişim psikolojisi ya da gelişim uzmanı olan arkadaşımızın yaptığı söyledikleriyle ilgili bazı şeyler söylemek zorunluluğunu hissettim. Onlar da şunlar olacak. Şimdi nasıl başlangıçta çocuğun değerlendirmesi, görmesinin iyi değerlendirilmediğinden dolayı zihinsel problemi olacağını ileriye sürdüyse, yine aynı şekilde eğer bir çocuğun görme problemi olan bir çocuğu ya da az gören ya da hiç görmeyen kimsenin nasıl zihinsel gelişimini ölçecekleri ya da buna yönelik ölçü araçları olmadığı, özellikle standartlaştırılmış şekilde ölçü araçlarının olmaması nedeniyle böyle yargıya varmalarının doğru olmadığı kanısındayım. Bir başka bir şey, her şeyi dokunmaya bağlamak yanlış. Yani buradaki yaşantılar sadece dokunsal yaşantılar değil, başka türlü yaşantıların olup olmamasına bağlı. Hemen belli etiketleri, özellikle zihinsel geriliği olabilecek şeklindeki etiketleri konulması, bu çok üzücü şekilde göründüğünü belirtmek isterim. Bunlar hiç uygun ya da bana çok ters geldiğini belirtmek istiyorum. Bunlar doğrudan doğruya yaşantılarla ilgilidir. Yaşantıların, ne tür yaşantıların sağlanıp sağlanmadığına bakılması doğru olanı olacaktır. Teşekkür ediyorum.
Neden olmak istemiyorum. Bu kişiler zihinsel geridir demiyorum. Ancak öyleymiş gibi görüntü verebiliyorlar. Bu yanlış görüntüyü ortadan kaldırmak için alınması gereken önlemleri zaten ben soruyorum.
Evet. Şimdi ben soruları hemen hepsini toplu halde almak istiyorum. Birbirini tamamlayan durumlar oluyor. Rica ediyorum, başka sorusu olanlar lütfen el kaldırsınlar. Hızlı bir şekilde özet ve kısa ilerlemek zorundayız. Beyefendi var ön sıradan. Hızlı ve kısa kısa ilerleyeceğiz lütfen.
Evet, ben Nevzat Adil, Kıbrıs Körler Derneği'nden. Şimdi bu az görme konusunda dünyada başlıca iki ekol var benim görebildiğim kadarıyla. Bir ekole göre az görme son noktasına kadar kullanılsın. Çünkü görme iyi bir şeydir. Onun için bu artık görme en sonuna kadar kullanılsın ve Braille, beyaz baston yani körlük teknikleri öğretilmekten kaçınılsın diye bir görüş var. Bu eğitim açısından bana göre çok sakıncalı bir görüştür. Ve daha ileriki yaşlarda çocuğa çok büyük dezavantajlar getireceği kanısındayım. İkinci ekole göre ise az görme tamam yani bu zaten çocuk doğal olarak o az görmesini kullanacaktır. Yani onu ille de zorlayıp mürekkep yazıyı okumasına zorlamaya hiç gerek yok. Yani Braille diye bir alternatif dururken niye Braille öğretilmesin? Veyahut da az görmesini kullanıp da oraya buraya çarpmak yerine niye beyaz baston tekniklerini öğrenip de beyaz baston kullanmasın az görende? Bu hem kendi güvenliği açısından önemlidir. Hem de bu ileride büyük bir olasılıkla tam kör olabileceği için hazırlıklı da olmuş olacak. Konuşmacıların bu konudaki görüşlerini öğrenmek istiyorum. Bir ikincisi de ilk konuşmacıya bu ikinci sorum Nazan Hanım'a. Türkiye'de yasal körlüğün tanımı nedir ve eğitim, özel eğitime yönlendirilirken kör bir çocuk bu yasal körlükte göz önünde bulunduruluyor mu? Yani nedir kıstaslar özel eğitime yönlendirilirken? Teşekkür ederim.
Efendim önce Profesör Lia Heverin'in kendisi bir konuda saptama yapmak istiyorlar. Kendisini davet ediyorum. Diğer soruları da hızlı hızlı alacağım akabinde. Lütfen hazırlayın kısa ve öz olarak.
Now this is an extremely important area of discussion. How much should we teach the child to use vision? Now vision is an extremely effective way for information and communication. So what we nowadays do is we help the child to develop the visual performance to its optimum. That doesn't mean that we will over stress the child. That's not the meaning. We help the child to use all the visual qualities that are there to learn things. And as we know, we sighted people are so dependent on visual communication. So socially, anything that the child can learn in visual communication will be very helpful later in life. Using vision doesn't harm vision. And it doesn't, in most cases, affect the underlying disorder or disease in any way. So diseases and disorders develop as they develop, unrelated to how much vision is used or not. Many visually impaired children and youth use both techniques of sighted and techniques of blind people side by side and sometimes simultaneously. So we should be very open-minded and teach the child in both techniques. I would like to also respond to the definition of legal blindness, although my colleague will do it too, because this was a question that we discussed in length at the Bangkok WHO meeting related to just this question in 1992. And the recommendation written there is that when it comes to children, we should forget these adult persons' definitions related to adult persons' visual functioning, and not look on just visual acuity and visual field, except when writing our international reports. Those have been meant for international reporting. When we assess a child, we look for the child's needs, independent of what the child's visual acuity and visual field are. And then we plan the individual educational plan according to the needs of the child.
Teşekkür ediyoruz. En son 3 soru hakkımız var. Elini kaldırmak arzu eden varsa şimdi kaldırsın, yoksa bir daha hakkınız yok. Başka el ben göremiyorum. Elini kaldıran varsa iyicene kaldırsın. Tamam. Şimdi hocalarımıza cevap hakkılarını veriyorum. Kendileri rica edelim. Buyursunlar efendim.
Ben. Sayın soru soran arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Benim de özellikle bu oturumların sonrasında gündeme gelip rapor tutulup ilgili bakanlıklara rapor verilmesi ve tavsiye niteliğinde bildirimlerde bulunulmasını istediğim hususlar bugün burada tartışılıyor. Şimdi bir tanesi Türkiye'deki eğitim ortamını, yani literacy media dediğimiz İngilizce'deki bu çocukları biz nasıl eğiteceğiz? Ben hekimim, göz hastalıkları doçentiyim ama bir 3 senedir bu konuyla yoğun olarak okuyorum. Gönül vermiş bir kişi olarak, hocalarımın affına sığınarak eğitim boyutuyla da ilgilendim. Ve hastane, muayenehane ortamından inip okul şartlarında da çocukları gözlemlediğim için göz hekimi gözüyle bu çocukları değerlendirmeyi öğrendim. Oyun ortamında, jimnastikte, yürürken, bahçede oynarken, resim dersinde, dolayısıyla hakikaten çok şeyler öğrendim. Onun için beni bu yöne burada bu şartlarda çalışmamı temin ettiği için kendi bakanlığıma minnettarım. Milli Eğitim Bakanlığı'na da teşekkür ediyorum. Şimdi, hakikaten bazı çocukların hastalığı ilerleyebilir. Ama bazı durumlarda da stabil durumla karşı karşıyayız. Günlük hayatımızda mürekkep baskı en sık kullandığımız yazı. Bu çocukların eğer görebiliyorlarsa bunu görmesi çok güzel bir olay. Bunu desteklememiz lazım. Ama öyle çocuklar var ki yazıyı yazabiliyor normal yazıyla ama Braille okuması daha hızlı. O zaman bu çocuk her iki modaliteyi de kullanabilir. Dolayısıyla bizim burada bu çocuklara hem Braille hem normal yazıyı öğretmemiz olası. Zaten körler sınıflarında az gören çocuklarının, dünkü sorumda da veya katkımda da belirtmiştim, birlikte okumalarının bir nedeni de bu. Ama albinolar var. Albinoların görmesi az, 1/2. Bu çocuklar yakını görüyor gayet güzel. Uzağı görebilmeleri için bir sistem vererek biz bunları normal sınıflara gönderebiliriz. Yani burada kişisel eğilim çok önemli. Çocukların hastalığı, çocukların görme kalitesi. Sadece bu çocuk 1/3 görüyor. Bir format tutup bunu normal bir sınıfa koyalım veya az görenler sınıfına koyalım dememiz tamamen yanlış. Çünkü görme keskinliği, görmenin kalitesi hakkında bize fikir vermiyor. Bu çocuk renk görüyor mu? Bu çocukta kamaşma var mı? En önemlisi bu çocuğun kontrast duyarlılığı nedir? Mrs. Leah Heaver'in gösterdi. 1/3 gören 3 tane çocuk. Kontrast duyarlılığı çok farklı. Bir tanesi tamamen kör sınıfına giriyor. Dolayısıyla bunun değerlendirilmesinin yapılması tamamen kişisel boyutlarda olması lazım. Bunları standartize etmemiz mümkün değil. Her çocuk başlı başına bir bilmece çünkü. Buna bağlı olarak sayın en son konuşmacımızın dediği noktaya geleceğim. Eminim kendisi de gelişmiş ülkelerde bu sistemin iyi işlediği ülkelerde bulunmuştur. Orada sistem şöyle işliyor. Az görenler birimleri var. Az gören eğitimci olsun, sağlıkçı olsun. Şimdi gelişmiş ülkelerde sağlıkçılarda göz doktoru ile eğitimci arasında bir ortoptist var. Türkiye'mizde bu yok. Dolayısıyla göz hekimi de bu görevi üstlenmek mecburiyetinde. Eğer az gören uzmanı olarak çalışacaksa ayrıca bir eğitimden geçmesi lazım. Bu eğitimi aldıktan sonra bu çocukları değerlendirmeyi öğreniyor bu hekim arkadaşım. Her göz hekimi bu işi yapması mümkün değil. Ben 1996'da 10 senin Madrid'de tertiplediği toplantıda bu sistemlerle tanıştım. Ve Türkan Sabancı'da ben görmesi olan, az görmesi olan çocuklarımızın görmesini bunlarla değerlendiriyorum. Şimdi benim bakanlığımıza üzgünüm ki burada Sağlık Bakanlığı'ndan bir elemanı göremiyorum şu anda. Bizler dışında. Proje yaptım ve yolladım. Ankara, İstanbul, İzmir'de eğitim hastaneleri bünyesinde az görenler biriminin oluşturulması ve okul öncesi döneme yönelik bu çocukların ilk önce hastanelere sevk edilmesi muhtelif disiplinlerden dün bahsettim. Burada az görenler üzerine uzmanlaşmış sağlıkçı artı özel eğitimci artı çocuk nöroloğu tarafından değerlendirildikten sonra bu çocukların görme engelliler okuluna gönderilerek orada eğitilmesi, görmenin uyarılması, görmenin desteklenmesi programlarına alınması. Dolayısıyla bu kavramlar Türkiye'de yeni yeni yeşeriyor. Buna bir an önce başlamak mecburiyetindeyiz. Kaybettiğimiz zaman çok. Bir an önce ivedi olarak başlamamız lazım. Böyle bir işleyiş, yeni profesyonellik alanlarının oluşmasına, konunun daha güzel bilinmesine yol açacaktır. Ben muayene edeyim, ben eğitimciye yollayayım. Yok böyle bir şey, bir format doldurayım. Herkes işi yaparken orada olacak, neyin ne olduğunu görecek. Bu bütün gelişmiş ülkelerde bu böyle yapılıyor. Türkiye'de yasal körlük nedir dedi arkadaşımız. Türkiye'de onda birin altında görmesi olan ve görme alanı 10 dereceden daha dar olan kişilere yasal kör tabir ediyoruz. Sosyal sigortalarda bir şema var, bir sakatlık oranı formüllerimiz var. Onlara ayarlayarak muhtelif hesaplarla %40 sakattır, yüzde şu kadar sakattır diyoruz. İşte çalışma şartları temin ediyoruz. Engel sakatlılık derecesini belirliyoruz. Özel eğitime yönlendirirken standartlarımız çocuğun görme derecesi olarak alınıyor ama inşallah bu yeni uygulamalarla çocuğun işlevsel görüşü, çocuğun becerileri, kabiliyetleri gündeme gelerek daha sağlıklı bir şekilde bu çocuklar yönlendirilir. Sadece görme engelli tanısını koyduğumuz çocuklarda değil, bütün özürlüler gruplarında. Çünkü çocuğun mental geriliği, çocuğun nöromotor bozukluğu ön plana çıkmış olabilir. Bütün özürlüler, engelliler grubunda görmenin bu tip benzer sistemlerle değerlendirilerek